Ayrım 9, sayfa 92. Memorandum. Anders de la Motte. 10. bölüm. Saraç uyandığında iki şeyi hemen fark etti. İlki, etraf zifiri karanlıktı. Monitörden ufacık bir ışık bile gelmiyordu. Odaklanacak hiçbir şey yoktu. Demek ki her zamanki odasında değildi. İkincisi, karanlıkta başka biri daha vardı. Saraç bir çeşit hareket seziyordu, derken biri derin bir nefes aldı.
''Beni duyabiliyor musun Saraç?''
diye sordu derinden gelen bir erkek sesi. Saraç başını sesin geldiği yöne doğru çevirdi ve hafızasında bu kısık sesle eşleştirecek bir şey arandı. Bir isim, bir yer, herhangi bir şema bulamadı.
''Seninle 2 dakika sohbet etmek ne kadar da zor. Sana göz kulak olan ne çok kişi var. Açığa vurabileceklerinden korkan ne çok kişi.''
Saraç oturmak için doğrulmaya çalıştı ama vücuduna bağlı tüplere takıldı.
''Kim olduğumu biliyorsun değil mi?'' diye sordu adam.
''Hayır'' dedi Saraç. Ama bu tam olarak doğru değildi. Daha önce karşılaşmışlardı. Bundan neredeyse emindi. Sadece nerede ve ne zamanda hatırlayamıyordu. Gözleri giderek karanlığa alışıyordu ve adam sadece 3 metre ötesinde bir karaltı olarak belirmeye başlamıştı.
''Bir anlaşma yapmıştık, sen ve ben, hatırlıyor musun?''
Saraç başını iki yana salladı, bir kez daha kendinden emin olamayarak. Tüm bunlar bir rüya ya da bir halüsinasyon muydu? Yatak örtüsünün altında ellerini sıkıyordu. Bir elinin bir şeye değdiğini hissetti. Bir kabloya bağlı plastik bir nesne, alarm düğmesi. Adam yaklaştı ve yatağın kenarında durdu. Buram buram tütün kokuyordu. Saraç, derin çizgileri olan bir yüz ve parıldayan altın bir dişin de bulunduğu karanlık, kuyu gibi bir ağız seçebildi sadece. Huzursuzluk hissi yerini korkuya bıraktı ve Saraç'ın kalbini hızlandırdı. El yordamıyla alarm düğmesini aradı ama aparat elinden kaydı.
''Anlaşma anlaşmadır. Bozarsan sonuçlarının ne olacağını biliyorsun.'' dedi adam.
Saraç gözlerini kapadı, olabildiğince sıktı ve alarm düğmesine bastı. Bir defa, iki defa, bir defa daha. ''Çık dışarı!'' diye kükredi. ''Defol!'' Uzaktan sesler geldi. Sonra koridorda yaklaşan birilerinin adımları duyuldu. Kapı her an açılabilirdi.
''Adam sonsuza dek saklanamazsın.'' diye fısıldadı kulağına. ''Anlaşmamıza uyacaksın, anlaşıldı mı?''
Saraç bağırmaya devam etti. Kapı açılıp ışıklar yanana kadar ağzı çıktığı kadar haykırdı. Aydınlıkta gözlerini kırpıştırdı ve beyaz giysili kadının nazikçe kolunu sarstığını gördü.
''David, iyi misin?'' diye sordu kadın.
Saraç yeniden gözlerini kırpıştırdı, sonra daha iyi görebilmek için gözlerini ovuşturdu. Odada hemşireden başka kimse yoktu. Ancak bir köşede boş bir sandalye duruyordu, oturağı çökmüş gibiydi. Sanki az önce ağır bir şey üzerinde oturuyordu. Uçak tam vaktinde 20.35'te kalktı, 200 metre havalandı, sonra iniş takımlarını kapadı ve doğuya doğru uzun bir uçuşa geçti. Atıf arkasına yaslanıp gözlerini kapadı, parçaları elinden geldiğince birleştirmeye çalıştı. 1. Adnan ve çetesi bir zırhlı araç soymuştu. 2. Tesadüf eseri bir sivil polis arabasına denk gelmişlerdi. 3. Polisler onları takip etmiş ve acil müdahale timini çağırmışlardı. Onlar da çete araç değiştirirken müdahalede bulunmuştu, ateş açılmıştı. Adnan ve Kuha öldürülmüştü. 3. adam Tommy bitkisel hayattaydı. Tamamen tutarlı bir hikayeydi. Hazırlıklarınız ne kadar detaylı olursa olsun şans her zaman yanınızda olmuyordu. Adnan'ınki o zamana kadar yaver gitmişti. Ancak çekirge bu defa sıçrayamamıştı. Atıf bilinçli bir tercih yapmış ve olay zincirini kendisine o İsveç'e gelmeden önce anlatıldığı gibi kabul etmişti. Gereksiz sorular sormamaya karar vermişti. Bilmesi gerektiğinden fazlasını öğrenmeyecekti. Ama Ebu Hamza'nın sözlerini aklından çıkaramıyordu.
''Haset ölümcüldür çocuklar.''
Küçük kardeşi Adnan hayatını bu şekilde kazansa ve altını boka çevirme gibi nadir bir yeteneğe sahip olsa da Atıf ona haset etmişti. kendisinde olmayan bütün yeteneklerini haset etmişti. Çekiciliği, ailesi ve annelerinin koşulsuz sevgisi. Adnan'ın çevresinden birileri de aynı şeyi hissetmiş olabilir miydi? Adnan'dan bir şeyi ya da birisini çalmak istemiş olabilir miydi? Mesela Cassandra. Atıf hiç öyle olduğunu sanmıyordu. Amaç ne olursa olsun birileri Adnan'ı ele vermiş ve dolaylı yoldan ölümüne sebep olmuştu. Bu kişi muhtemelen spor salonundaki gangsterlerin korktuğu kişiydi. Yanus, iki yüzlü Roma tanrısı, başlangıçların, dönüşümlerin ve sonuçların efendisi. Tüm savaşları başlatan ve bitiren tanrı. Kapılar, geçitler, eşikler, zaman ve elbette yolculuklarla ilişkilendirilirdi. Atıf gözlerini açıp etrafa baktı. Uçak, karanlık akşam göğünde ağır ağır gözden kaybolan minicik bir noktaya dönüşmüştü. Birkaç dakikaya tamamen gitmiş olacaktı. Atıf kontak anahtarını çevirip motoru çalıştırdı, vitese taktı ve havaalanı otoparkından çıktı. 11. Bölüm. Peter Molnar pencereden dışarı Emniyet Müdürlüğü'nün özenle düzenlenmiş bahçesine baktı. Ağzına bir sakız attı, sonra pahalı dalgıç saatini kontrol etti. Kollander denen hıyar her zamanki gibi 5 dakika geç kalmıştı. Bölgesel suçların başkanının küçük güç oyunları tahmin edilebilir olduğu kadar sinir bozucuydu. Molnar da Berk gibi sadece durumu dengelemek için bile olsa hep geç kalmalıydı. Böylelikle Kollander'e gizli bir nah çekmiş olacaktı. ''Şimdi girebilirsin Peter'' dedi Kollander'ın sekreteri. Tam o sırada istihbarat biriminin başı kapı eşiğinde göründü. ''Günaydın Peter'' dedi Berk gözlüklerini aldığına doğru iterken. Patronlarının kapısını başıyla işaret ederken kısık bir sesle ''Sebebini istiyor musun?'' diye sordu. Molnar başını iki yana salladı. ''Tam değil ama az önce Oscar Valli'ni koridorda gördüm.'' ''Ha siktir!'' diye mırıldandı Berk. Altın çocuğun ortaya çıkışı yalnızca zaman meselesiydi. Aklında ne olduğunu öğrenelim mi?'' ''Sanki bilmiyormuşuz gibi.'' diye düşündü Molnar. Berk kapıyı tıklatıp beklemeden açtı. Stefan Kollander oldukça geniş olan masasının ardında oturuyordu. Her zamanki gibi iyice ütülenmiş beyaz gömleği ve apoletlerinin altın sarısıyla uyumlu kol düğmeleriyle kusursuz bir şıklıktaydı. Molnar ve Berk gizlice bakıştılar. İkisi de üniformasızdı. Odadaki dördüncü kişi gibi. Bu çocuksu suratlı sarışın bir adamdı ve duvarın dibindeki alçak dosya dolabına tam dozunda bir umursamazlıkla yaslanmıştı. ''Günaydın beyler'' dedi Kollander. ''Emniyet müdür yardımcısı Valli'ni tanıyorsunuz değil mi?''
''Elbette, tabii ki. Merhaba Oscar.''
Molnar ve Berk Valli'ni selamladılar. Molnar adamın jöleli saçını, sinek kaydı tıraşını, takım elbisesini süzdü. Beraber devriye gezdikleri zamandan bu yana bazı şeyler değişmişti ama kaç sene önceydi o? 12? Kahretsin, yaşlanıyordu. Dikkat etmezse sonu Berk gibi olacaktı. Saçları ağarmış, kilolu ve işemeye gittiğinde çükünü göremeyecek kadar koca göbekli. Molnar farkında olmadan doğruldu ve gergin göğüs kaslarını şişirdi. Tehlike çok yakın değildi. Oscar Valli'nin araya giren yılları iyi değerlendirmişti. Kıdemli memur eğitimi almış ve üniversitede konuk öğrenci olarak derslere girmişti. Derken Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda bir süre çalışmış, sonra soluğu Ulusal İstihbarat Bürosu'nda almıştı. Adalet Bakanı Stenberg'in onu özel olarak seçmesi şaşırtıcı değildi. Aynı hamurda yoğrulmuşlardı. Hırslı, başarılı, basınla içli dışlı ve hedeflerine ulaşmakta gözü kara tiplerdi. Valli'nin varlığıyla onları neden onurlandırdığına dair Molnar'ın hali hazırda bir fikri vardı. Ne ekersen onu biçersin.
Buyurun oturun.
Kollander karşısındaki koltukları işaret etti.
Müdür yardımcısı Valli'nin çok verimli bir görüşme gerçekleştiriyorduk.
Valli'nin araştırmakta olduğu konu çok ilgi çekici ve ona burada Stockholm Bölgesel Suçlar Departmanı'nda verimli işbirliği için sabırsızlandığımızı söyledim. Kollander hala dosya dolabına yaslanmış haldeki Valli'ne döndü.
Oscar, eklemek istediğin bir şey var mı?
Elbette Stefan.
Valin doğruldu, öne doğru birkaç adım attı ve sonra Kollander'in masasının köşesine oturdu. Bölgesel suçlar birimi müdürünün üst dudağı seyirdi. Mikrosaniyelik bir onaylamama anıydı. Mollar gülmemek için kendini zor tuttu. ''Adalet Bakanı Stenberg bana oldukça açık bir görev verdi.'' diye başladı Valin. ''Ana fikir işinde yetkin kişileri tek bir çatı altında toplamak.'' Kaynakların ülke genelinde yayılmasından ziyade bütünüyle kullanıldığı bir ulusal bilgi merkezi. Bir sürü paralel kuruluşun kendi işlerini yapmasını istemiyoruz.
Peki bizden ne istiyorsun Valin? Diye böldü Berk.
Bir dakikadan az bir süre içinde Molnar bir kez daha gülümseyecek gibi oldu. Kahrolası Berk, bu aralar bir masa başı çalışanı olabilirdi ama içindeki sokak polisi hala ara sıra kendini belli ediyordu. Berk zamanında sert bir piç kurusuydu, gerçekten sert. Valin düşüncelerini hızla toparladı.
İstihbarat yönetimi dedi kısaca, eyaletteki diğer birimlerin kendi istihbaratçıları olduğunu eminim biliyorsunuz. Yerel polis, mali şube, narkotik birimi ve daha nicesi. Tabii bir de benim eski çalıştığım yer, Ulusal İrtibat Bürosu.
Valin Berg'e doğru bakıp gülümsese de bakışları buz gibiydi. Yaşlı adam şöyle bir kıpırdansa da karşılık vermeyecek kadar akıllıydı.
Bazen aynı muhbirler farkında bile olmadan bir dizi farklı denetmene rapor veriyor. Bu da bir muhbirin hatalı bilgisinin birçok farklı polis birimi tarafından onaylandığı için haddinden fazla ciddiye alınması riskine doğuruyor. Çünkü aslında hepsinin kaynağı aynı. Sonuç olarak bizim istihbarat materyalimiz daha az güvenilir oluyor. Eminim sen de aynı fikirdesin Berk.
Valdin birkaç saniye daha Berk'e bakmaya devam etti. Onun nihayet onaylamasından sonra Mollar'a döndü.
Bunun dışında bazen belli başlı denetmenler değerli kaynakları gizliyor. Oysa bu kaynaklar daha etkin biçimde kullanılabilir.
Bu defa endişesiz görünme sırası Mollar'daydı. Berk'ten farklı bir strateji sergileyip Valid'in bakışlarına karşılık verdi. Hem de geri adım atacağına dair hiçbir belirti göstermeden.
İki meslektaşım yarın buraya geliyor diye devam etti Valid. En yüksek seviye erişim izinleri var. Onlarla tam bir işbirliği yapmanızı bekliyorum. Muhbirlerinizin tamamının isimlerine ve iletişim bilgilerine ihtiyacımız var. Tantana istemiyoruz. Hepsinin umarım kendimi yeterince açık ifade edebilmişimdir.
Durdu ve hala tek bir kasını oynatmadan ona bakan Mollar'dan bir cevap bekliyormuş gibi ona baktı. Onun yerine Kollander araya girdi.
Elbette dedi bölgesel suçlar biriminin başı ve devam etmeden önce boğazını temizledi. Daha önce dediğim gibi yaklaşan işbirliğini iple çekiyoruz Oscar.
İşte bu kadar dedi Kollander. Valin odadan ayrıldıktan sonra bu işe ne diyorsunuz?
Yani dedi Berk Mollan'a kısa bir bakış atıp böyle bir şeyin yaklaştığını hissetmiştik. Muhbirlerimizle çalışmalarımızda zirvedeyiz, aldığımız sonuçlar ortada. Senin de hatırladığın gibi Valin ulusal istihbarattayken de müdahale etmeye çalıştı. Şimdi yeterince güçlü ve ezilip büzülüp rica etmek yerine açıkça talep ediyor.
Ben de aşağı yukarı aynı şeyleri düşünüyordum. Yeni Adalet Bakanımızın belli ki birçok yeni fikri var. İşlerin nasıl ilerleyeceğini bekleyip göreceğiz.
Kollander hafifçe doğruldu. Bölge komiseri Svensk ve ben şimdilik en iyi stratejinin işbirliği yapmak olduğunu düşünüyoruz. Ama her şeyi onlara tepside sunmak zorunda değiliz. Böyle uzun bir tatilin öncesi belki de şimdi ekibin hangi üyelerinin fazla mesai yaptığına bir bakmanın ve ihtiyacı olanlara birkaç hafta izin vermenin zamanıdır.
Kollander iki adama manalı manalı bakıp surat ekşitti.
Berk başını sallayıp onayladı. Kursa gitmesi gereken birkaç adamım var. Etik ve eşitlik bölge komiserinin en sevdiği konular, ne dersiniz?
İzin verildi dedi Kollander. Belgeleri derhal hazırla. Bir iki hafta öncesinin tarihini yaz, ben de imzalayayım. Parmaklarıyla masasındaki günlüğü üzerinde davul çaldıktan sonra devam etti.
Şimdi sıradaki konumuz David Saraç. Hastaneden bir haber var mı?
Bu sabah doktoruyla konuştum dedim onlar. Durumu düzeliyor, ayaklanmak üzere. Ancak hafızasında hala büyük boşluklar var. Kaza ya da üzerinde çalıştığı iş hakkında hiçbir şey hatırlamıyor.
Anladım. Eh, bu üzücü, en hafif tabirle.
Kollander ellerin önünde kenetledi.
Doktor ne diyor?
Sarac'ın kesinlikle iyileşeceğini ama ne kadar iyileşecek garantisi yok. Bazı hafıza boşlukları kalıcı olabilir. Molnar hızlıca Berg'e bir bakış attı.
Peki ya muhbir, Yanus?
Kollander başını iki yana sallayan Berg'e döndü.
Kazadan beri ondan bir haber almadık. Sarac'la iletişim kuramadığını görünce muhtemelen bir süre gözlerden uzak takılacak. Tanıdık kanallardan kendisiyle iletişime geçilmesini bekliyor. Sarac ona kesinlikle bu şekilde talimat vermiştir.
Anlıyorum.
Kollander parmaklarını bir kez daha masaya vurdu.
Şu halde Sarac'ın kasadaki zarfının neden boş olduğunu bilmiyoruz. Yanus ya da bir başkası. Muhbirlerinin gerçek kimlikleriyle ilgili de bir bilgimiz yok, öyle mi?
Hayır, korkarım yok, dedi Berg. Kollander parmaklarını tıkırdatmaya devam etti.
O halde fazla bir seçeneğimiz yok. Resmi bir rapor yazmalı ve meseleyi iç soruşturma birimine devretmeliyiz. Bence Dreyer bu dosyayı kendisi üstlenmek isteyecektir. Ama bundan önce bölge komiserine olan biteni haber vermem gerekir.
Sanki çoktan yapmadın diye düşündüm onlar. Temiz başlangıç harekatı muhtemelen çoktan başlamıştı.
Sarac ve çalışma yöntemleri hakkında ne biliyorsak sorguya çekilmeye hazır olmalıyız, diye ekledi Kollander.
Elbette ben çok az şey biliyorum. Bana kalırsa Sarac işimizi yaparken uyduğumuz birçok kuralı göz ardı etmişe benziyor. Ve aldığı başarılı sonuçları istediğini yapmak için açık çek gibi görmüş belli ki.
Belki bölgesel suçlardaki geleceğini ve buraya uygunluğunu biraz düşünmüşüzdür, değil mi? Bu tür bir tartışmayı destekleyecek belgeler var mı elimizde?
Kollander Berg'e baktı. Molnar yaşlı adamın biraz kararsız göründüğünü fark etti. Kahretsin, yanılmıştı. Temiz başlangıç harekatı çoktan başlamıştı ve Sarac ilk kurban olacaktı.
Peki o halde beyler...
Bölgesel suçlar biriminin şefi masasına birkaç defa nazikçe vurarak toplantının sona erdiğini belirtti. Molnar derin bir nefes aldı, sonra gerinip elinden geldiğince sakin görünmeye çalıştı.
Yanus'a ulaşamamamızın bir başka açıklaması olabilir. Kesinlikle göz önünde bulundurmamız gereken bir senaryo, dedi.
Neymiş o, Peter?
Kollander masasına doğru eğildi.
Yanus 3 hafta önce Sarac'tan haber almadı. Böylece bir şeyler olduğunu anladı. Gazetelerde bir polis memurunun bir trafik kazasında ağır yaralandığını duyup parçaları birleştirmiş bile olabilir. Her halükarda neler olup bittiğini artık anlamış olsa gerek.
Pek anlamadım, dedi Kollander. Neyi anlamış olsa gerek?
Bir yedeğin olmadığını. Sarac onun polisle tek bağlantısı, sırlarını bilen tek kişi.
Molnar dilini kusursuz dişleri üzerinde gezdirdi.
Bir düşünün, dedi. Yanus suç piramidinde tepelerde, o kadarını biliyoruz. Bize verdiği istihbaratla son 10 yıldaki en büyük baskınımızı yaptık. Organize suça büyük hasar verdik. Bir başka deyişle onun ölmesini isteyen çok fazla kişi var. Etrafındaki herkes yani.
Söylediği şeylerin sindirilmesi için birkaç saniye bekledi.
Bu tip muhbirleri emniyetin ödediği 3-5 kuruşla çalıştıramayacağımızı kendi tecrübelerimden biliyorum. Yani Sarac'ın onu kullanabilmesinin tek yolu elindeki bir çeşit koz gibi görünüyor. Yanus'un gizli kalması için her şeyi yapacağı bir sır. Sırrın açığa çıkmasındansa hayatını tehlikeye atıp polise muhbirlik yapmasını sağlayacak bir şey.
Masasındaki telefonda bir ışık yandı ama Kollander fark etmemiş gibiydi.
Ama Yanus'un sırrı her ne olursa olsun Sarac bunu kendisine sakladı, diye devam ettim onlar. Bunu kimseyle paylaşmadı, hiçbir yere yazmadı. En azından bildiğimiz kadarıyla. Bence Yanus bu durumu fark edip istismar etmiş olabilir. Belki de Sarac'ın kazasından önce de tam olarak bunu yapıyordu.
Demek istediğin,
Kollander kaşlarını çattı. Molnar başını sallayıp onayladı ve Berk de ona katıldı.
Yanus'un bulunmak istemediği olasılığını göz önünde bulundurmamız gerekir. Sırrını korumak için her şeyi göze almaya hazır olduğunu, birilerini öldürmeyi bile.
9. ayrımın sonu. Sayfa 102.